Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 32. Ayrım. Saraylı hanımla kızlarının çekişmelerinden kurtulmak için selamlığa inen Ahmet Reşat, orada Mahir'le baş başa kaldıklarında, "Saraylı hanım zamanı ayak uyduramıyor azizim," diye dert yandı teyzesinden. Değişikliklere direniyor ve hırsını kızlardan çıkarıyor. "Halbuki bizler zamanında değişmeyi ve asirleşmeyi becerebileydik, başımıza bütün bu belalar gelmeyebilirdi. Her şeye karşı direndik. Asrımıza ayak uyduramadık. İnkişafımızı kendimiz yapamadığımız için bizi değişmeye borç almak zorunda kaldığımız memleketler zorladı. Eh, zorlamayla da ancak bu kadar olur. Olmaz yani. Ne halkımız ne de padişahlarımız hürriyet fikrine meyal değillerdi. Padişahların itirazını anlıyorum. Kim ister elindeki iktidardan imtina etmek? Avrupalılar yapmaktalar efendim. Bütün kralların parlamentoları, meclisleri var. İktidarlarını parlamentolarıyla paylaşıyorlar. Bir biz beceremedik bu işi." Uzun bir süre memleket meselelerini konuştular. Çıkmaza girmiş imparatorluğun çaresizliği, her ikisinin de üzüldüğü için bir müddette başları eğik, suskun oturdular. Sonra, "Biliyor musun Mahir Bey," dedi Ahmet Reşat, "en büyük şansımız İngilizlerle Fransızların birbirlerini sürekli kıskanması. Aralarındaki rekabet bizim işimize yarıyor. Her mevzuda hemfikir olsalardı yanmıştık azizim. İtalyanların da Yunanlıları kıskanması ekmeğimize yağ sürüyor. Yoksa Anadolu'ya silah kaçırırken İtalyanlardan bu kadar yardım göremezdik. Ben İtalyanları oldum olası severim azizim. Çok iyi dostlarım vardır aralarında," dedi Ahmet Reşat. "Bakın ne diyeceğim. Bu gece bizde kalın. Size buraya bir yatak serdiririm. Evin telaşı var. Şimdi bir de benim yatağımla filan uğraşmasınlar," dedi Mahir. "Bu saatten sonra ne tramvay ne de vapur işler. Başka çareniz yok." "Lafa dalınca böyle oldu işte," dedi Mahir. "Konuşacak ne çok şey birikmiş. Gülfidan'a hemen haber vereyim de yatmadan şuraya yatağınızı sersin." Ahmet Reşat çıkınca Mahir aralarında konuştuklarını düşündü. Bin bir dertle uğraşan Ahmet Reşat'ın canını anladığına göre bir de son günlerde ortaya çıkan Wrangel meselesi sıkmıştı. Anadolu'da canlarını dişlerine takmış, düşmanla baş etmeye çalışan insanlara her bir köşeden yeni yeni belalar çıkıyordu. İpini koparan kendini Osmanlı topraklarına atıyordu. Elbette kurt dumanlı havayı sever. Osmanlı ülkesinde ise göz gözü görmüyordu toz dumandan. Ahmet Reşat odaya kalfayla birlikte döndü. "Biz üst kata çıkalım azizim," dedi. "Burayı sizin için hazırlayacaklar. Siz de yorgunsunuz efendim. Yatmak istemez misiniz?" "Daha değil. Onca şey konuştuk. Ben İstanbul'a niçin geri dönmüş olduğunuzu öğrenemedim daha. Herhalde Behice'ye doğum yaptırmaya gelmediniz," güldü Mahir. "Hayır efendim. Kışlada kolera salgını başlayacak da tedbirini almaya geldim," dedi. "Kolera salgını mı başladı?" "Öbür gün başlayacak." "Nasıl salgın bu Mahir Bey? Emirle mi başlıyor?" "Bu sefer öyle olacak efendim. Emirle başlayacak ve bütün kışlaya sirayet edecek." "Allah Allah." "Böylece kışla hemen boşaltılacak. Yani subaylar kışlayı boşaltmak zorunda kalacaklar ki her yeri ilaçlayabilelim. Depoları da ilaçlayacağız elbette. Burada bulunmamın nedeni kışlaları boşaltacak hastalığın tespitidir. Kışlada bir hayli ağır vaka olduğunu tespit ve rapor edeceğim ki lüzumlu tedbiri de alabilelim. Bilmem anlatabildim mi efendim?" "Çok iyi anladım Mahir Bey," dedi Ahmet Reşat. "Sabahattin doğumunu ve kolera salgınının muvaffakiyetle durdurulabilmesini birer ıhlamur içerek tespit edelim diyorum. Sonra da yatar, mışıl mışıl uyuruz." "Harika olur. Gülfidan Kalfa, bize ıhlamur kaynatı verir misin bir zahmet?" "Yatağı sonra yayarsınız," dedi Ahmet Reşat. Mahir'le birlikte üst kata çıktılar. Oturma odasına girerken sofadaki piyanoya kaçamak bir göz attı Mahir. Leman'ın bugün piyano çalarken sırtına aldığı eflatun şal, piyanonun önündeki taburede yere doğru sarkıyordu. Mahir şalı toparlayıp piyanonun üzerine bıraktı ve elini burnuna götürerek Leman'ın şalına sinmiş limon kolonyasını belli etmeden içine çekti. Baskın. Kemal cesaret isteyen tehlikeli işlere bulaşmak varken vesika düzenlemek ve milliciler adına propaganda yapmaktan sıkılmaya başladığı için cepheye yollanacağı günü iple çekiyordu. Bir ikindi üstü ranzasında pineklerken ana binaya çağrıldığı haberi verilince alel acele giyinerek artık yolunu iyi bildiği odaya sevinçli adımlarla yürüdü. Herhalde Anadolu'ya gönderilme zamanı gelmişti. Odada onu bir baskın gecesinin mimarları bekliyordu. Kemal, çiftliğin komutanı olarak bildiği ve binbaşı diye hitap ettikleri şahsın dışında masanın etrafında oturan adamların hiçbirini tanımıyordu. İçeri girince binbaşı ona eliyle yer gösterdi, Kemal oturdu. "Kemal Bey," dedi binbaşı, "bu gece iki adet motorumuz Karamürsel'e geçecek. O motorlardan biriyle sizi de o mevkiye sevk etme kararı aldık. Sonra karayoluyla Ankara'ya gidecek, orada telgraf hattı kurmak üzere bir ders görecek ve birkaç gün içinde Ege'ye vasıl olacaksınız." "Evet efendim. Bu izah ettiğim çalışmanın haricinde sizden bir istihamımız var." "Estağfurullah. Madem bu motorlardan birinde zaten bulunacaksınız, bu gece bize büyük yardımınız dokunabilir." "Nasıl?" "Bu gece burada gördüğünüz Mustafa ve Ahmet kaptanlar idarelerindeki motorlarla Haliç'teki Kara Ağaç cephaneliğinden tedarik edecekleri silah ve cephaneleri Anadolu'da muharebe eden arkadaşlarımıza nakledeceklerdir." Kemal, binbaşının iki yanında oturan ve her hallerinden Karadeniz uşakları oldukları belli olan kaptanları başıyla selamladı. Silahların taşınması sırasında elbette vatanperver, ehil ve en önemlisi son derece ketum kimselerle çalışmak istedik. Sizi de bu yüzden münasip gördük. Biz sizden silah ve cephaneleri taşımanızı istemiyoruz. Lakin bu iş derifte edilirken çok muntazam kayıt tutmak gerekecek. Silah miktarlarını taşımacı arkadaşlar o telaşla koştururken kayıt altına alamazlar. Sizin bu geceki baskında motorlardan birinde bulunarak bu vazifeyi derühte etmenizi, maazallah bir aksilik meydana geldiği takdirde ise işgal polisini onların lisanını konuşarak oyalamanızı ve size öğreteceğimiz hikayeyi nakletmenizi isteyeceğiz. Hay hay efendim. Bu baskın tehlikeli bir iştir. Sonu ölümle bitebilir. Elbette. Kabulünüz mü? Evet. Sarıkamış'a gönüllü katılmış bir gazimize yakışan cevabı almış bulunuyorum, dedi binbaşı. Siz fanila gibi iç çamaşırı ve bez ticareti yapan bir tüccarsınız. Adınız Gaffur Abdullah. Anadolu yakasına İstanbul'dan bu saydığım malları götürüyor, oradan da İstanbul'a zerzevat ve hububat getiriyorsunuz. Ticaret yapan bir firmanız var. Vesikanız hazırdır. Yanınızda taşıyacaksınız. Şimdi koğuşunuza gidip toparlanın, sonra da şu yan odaya geçin ve sizin için hazırladığımız kıyafeti giyin. Yol boyunca kaptanlarımız size lüzumlu malumatı verecekler. Kemal koşar adım koğuşuna döndü. Eşyalarının arasından sadece mehparenin onun için işlediği mendili ve ilaçlarını yanına aldı, kitaplarını alt ranzada yatan hemşinli Osman'a emanet etti ve koğuş arkadaşlarıyla vedalaştı. Sonra tekrar ana binaya gitti, giyeceği kıyafetin bulunduğu odaya geçerek üzerini değiştirdi. Binbaşının odasına gidip odadakileri ve binbaşıyı asker selamıyla selamlayarak çıktı. Mustafa ve Ahmet kaptanlarla birlikte önce bir atlı arabaya binerek sahilde bir iskeleye vardılar. İskelede onları bekleyen tekneye geçip ahır kapıya doğru yola çıktılar. Sert bir rüzgar esiyordu. Denize pek alışık olmayan Kemal'i takanın yalpalaması sersem etti. Allah'tan hava kararmaya başladığından yüzünün sapsarı kesildiği belli olmuyordu. Kemal öğürmemek için büyük bir gayret sarf ediyordu. Ondan hizmet bekleyen insanların önünde kusarak rezil olmaktan o kadar korkuyordu ki gözlerini bir noktaya dikip kımıldamadan durmayı denedi. Bir yerlerden böyle yapılması gerektiğini duymuşluğu vardı. Bir saat sonra hava iyice kararınca deniz düşer. Kemal de kendine gelir gibi oldu. Her iki kaptan sırayla konuşarak Kemal'e o gece gerçekleştirecekleri baskını ayrıntılarıyla anlatmaya başladılar. Uslu bir öğrenci edasıyla dersini dinlemeye başladı Kemal. Cihan Harbi'nin sonunda Osmanlı'nın savaşı kaybetmekte olduğu anlaşılınca İttihatçılar şehrin muhtemel işgaline karşı pek çok ambara silah ve cephanelik depolamışlardı. Haliç'teki Karaağaç ambarında da 500 sandık cephane olduğu biliniyordu. Anadolu'daki Yunan işgalini durdurmak için şimdi bu sandıklara ihtiyaç hasıl olmuştu. Allah'ın izniyle bu gece cephaneyi Anadolu'ya nakledeceklerdi. Korkulacak bir durum yoktu çünkü Karaağaç cephaneliğinin ambar memuru Nazmi Bey teşkilatın adamlarındandı ve bu gece yapılacak baskından haberdardı. Ahır kapıya vardıklarında yine bir arabaya binerek Haliç'e gideceklerdi. Orada motorlar onları bekliyor olacaktı. Ahmet Kaptan'ın motoru baskıncılarla önden gidecek, Kemal Mustafa Kaptan'ın motoruna binerek Ahmet Kaptan'ı takip edecekti. Bulantısının durması şerefine kendine ikram edilen tütünden bir nefes çekti Kemal. Allah kahretsin, tütün değil, zehirdi sanki. Mustafa Kaptan'dan sonra Ahmet Kaptan'ı da anlatacakları vardı. Kemal yine kulak kesildi. Bu gece baskını yapacak ve o çok ağır silahları taşıyacak 40 kişiyi bulmakta zorluk çekmişlerdi. Öyle her önüne gelenle olmuyordu bu işler. Yanlarına katacakları adamlar cesur, kuvvetli, eline çabuk ve ağzı sıkı olmalıydı. Kolay değildi yani bu vasıfta insanları ha deyince bulmak. İtimada şayan 5 ayrı kaptan arkadaşa bu vasfa haiz kişileri araştırıp bulmalarını söylemişlerdi. Allah yardım etmişti de tez bulunmuşlardı bu akşamki baskına katılacak olanlar. Kaptanlar Rumeli ve Anadolu yakaları arasında normal sefer yapan yolcu vapuru kaptanları kadar sakin ve kendilerinden emindiler. Onların sükunetinin adeta sirayet ettiği Kemal, ayıp olmasın diye sonuna kadar içtiği zehir zıkkım sigarayı denize fırlattı. Şimdi bu arkadaşlara bir aksilik çıkarsa kullanmaları için tabanca ve kama dağıtacağız. Size de bir tabanca vereceğim Kemal Bey. Allah kullanmayı nasip ettirmesin inşallah ama her ihtimale karşı üstünüzde bulunsun dedi Mustafa Kaptan. Af buyurun biliyorsunuz değil mi kullanmasını? Biliyorum dedi Kemal. Bir beşikte sallanır gibiydi. Göz kapakları kapanıyordu. İçinden beni mahcup etme Allah'ım diye dua etti ve 5 yıl önce Sarıkamış'a giderken ne kadar daha genç ve sağlıklı olduğunu düşündü. Köprülerin altından çok sular akmıştı. Artık ne sağlıklıydı ne de 20'lerini süren bir gençti. Deniz tutması ise berbat bir şeydi. Kendini bilmenin ve altından kalkamayacağı işlere kalkışmamasının zamanının geldiğini düşündü. Bu geceyi ve ona tevdi edilen vazifeyi alnının akıyla sona erdirirse, evine dönüp mehparenin kolları arasına sığınıp hayatını sadece yazı yazarak kazanacak ve maceradan uzak duran akıllı uslu bir koca, sevecen bir baba olacaktı dayısı gibi. Ahır kapıda tekneden inip kendilerini bekleyen arabalara bindiler ve Halic'in kıyısında bir rıhtıma geldiler. Her iki motor da hazırdı. Ağaçların diplerinden, binaların kapılarından sessizce çıkan insanlar, üçer beşer kişilik gruplar halinde birdenbire bitiverdiler yanlarında. Hepsi de ne yapacağını çok iyi biliyordu. Belli ki bu tür pek çok baskında birlikte çalışmışlardı. Yüzleri örtülü erkeklerin çoğu yine bir kedi sessizliği içinde birinci motora doluştular. Bazısı Kemal'in bulunduğu motora bindi. Her iki motorun baş altına ve kıç ambarlarına çömelerek sindiler. Motorlar yavaş yavaş sahilden ayrıldı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Nefes alışları dahi duymak mümkün değildi. Egzoz boruları denize verilmiş, motorlar sesleri boğulsun diye havlularla sarılmıştı. Herkes dikkat ve kulak kesilmiş, konuşmadan, öksürmeden, hapşırmadan bekliyordu. Kemal deniz tutmasını çoktan unutmuştu. Gözleriyle bir pars gibi etrafı tararken sadece kalbinin atışlarını duyuyordu. Karaağaç mevkiinden siyah sulara yara yara geçtiler. Ambarın iskelesine yanaştılar. İskelede nöbet tutmakta olan nöbetçi, "Destur, yanaşmayın iskeleye!" diye haykırdı. "Yabancı değiliz arkadaş. Sana geleceğimizi haber verdiler mi?" diye sordu Mustafa Kaptan. "Vermediler. Yaklaşmayın sakın. Nazmi Bey'e haber etsene arkadaşım, bekliyor bizi." "Yaklaşmayın dedim." Nöbetçi silahını doğrulttu. "Allah Allah, ne oluyor be, düşmanmışız gibi. Sen silahını bana değil, hakiki düşmana doğrult. Ayıp ediyorsun ama." Ahmet Kaptan arkada kalırken Mustafa Kaptan'ın motoru iskeleye yanaştı. "Bak arkadaşım, adın ne senin? Gir bak motora, tertemiz. İngilizler kağıt çıkarmışlar cephane temizliği için. Malum hırsızlıklar oluyor ya hep, başa çıkamıyor herifler. Bari denize dökelim de Osmanlı'nın işine yaramasın demişler. O niyetle geldik. Yükleyip az ileride, yani derinde sallayacağız sulara. Ne onlara ne de bize yaramasın onca fişek mişek. Gönül istemez ama biz de emir kuluyuz." Kaptan konuşurken ağır ağır yanaşmış, eliyle iskeleyi yakalamıştı. Kemal nöbetçinin gerisinde uzakta kımıldayan gölgeler gördü. Nöbetçi yüzü denize dönük olduğu için arkasına olup bitenleri fark etmemişti. Kimdi onlar? "Mustafa Kaptan baksana," diyecek oldu. Kaptan hemen atıldı. Kemal'in kolunu sıkarken bir yandan da konuşuyordu. "Kemal Bey, bir el ver bakayım, sen tut şu motoru şurada," demesiyle Mustafa Kaptan atlayıverdi iskeleye. Nöbetçiyle konuşmasını karada sürdürdü. Karanlığın içinden çıkıverenler iyice yaklaşmışlardı. Kemal her iki eliyle iskelenin demirine bütün kuvvetiyle asıldı. Motor yavaş yavaş suda kayarak kıyıdan açılıyor. Kemal motorla iskele arasında etten bir köprü gibi uzadıkça uzuyordu. Suya düşme noktasında baş altından çıkan bir denizci uzanıp güçlü kollarıyla yakaladı iskelenin tahtasını, motoru yeniden yanaştırdı iskeleye. "Kollarım koptu," dedi Kemal. "Kopmasa da uzamıştır abi. Alışık değilsin bu işlere galiba." "Denizci değilim ben. Aa, neler oluyor?" Kemal motoru iskeleye yakın tutmaya çabalarken diğer motordan sessizce karaya atlayıveren adamlar her biri ne yapacağını gayet iyi bilerek nöbetçi onbaşıyı derdest etmiş, ağzını bir mendille tıkamış, arkadan kollarını bağlıyorlardı. Yine tıpkı motorda gelirken olduğu gibi çıt çıkmıyordu. Mustafa Kaptan'ın motorundan da Kemal'in sağından solundan birer gölge gibi insanlar atlıyordu karaya. Kemal karanlığın içinde ayak ucuna basa basa depoya doğru uzaklaşanları, ayrıca duvarın üzerinde İngiliz nöbetçileri ayaklarından çekerek düşürüveren başkalarını gördü. Dört kişi de Kemal'in bulunduğu motora yaklaşıyordu. "Verin elinizi de atlayın karaya," dedi içlerinden biri. "Siz kimsiniz?" diye sordu Kemal. "Biz bu baskını hazırlayan takımdanız. Burada sizleri bekliyorduk. Gelin." Kemal kendine uzanan eli tutup karaya atladı ve denizden kurtulduğu için şükretti. Mülazım Nazmi kapıları açtı. "Bizimkiler içerideler şimdi. Sandıkları sayarak teslim alacak olan sizsiniz değil mi? Çabuk olun haydi." Adamlardan ikisi motorun başında beklerken Kemal diğer ikisini takip etti. Ambara dalan tayfalar yine hiç konuşmadan, hiç vakit kaybetmeden büyük bir süratle sandıkları elden ele geçirerek motora ulaştırıyorlardı. Kemal elindeki deftere karanlıkta ne yazdığını görmeden sürekli not alırken yolda tanıştığı jandarma lakaplı iri yarı genç, ağızları bezlerle tıkalı ve kolları iplerle bağlı askerlere namlusunu çevirmiş, gözleri bir aşağı bir yukarı gezerek en ufak hareketi kaçırmadan muhafızlık yapıyordu. Nöbetçiler sahile yakın kayıkların, takaların geçişlerini haber verdikçe iş duruyor, Baskıncılar yere yatarak bir an hareketsiz kalıyor, sonra yine arı gibi çalışmaya başlıyorlardı. Kemal birkaç büyük çuvalın ağzını açtırtmış, cephanelikler için hazır etmişti. Mülazim Nazmi Efendi'nin yardımıyla önem sırasına göre fişekler bir çuvala, diğerleri bir başka çuvala, kurşunlar da ebatlarına göre değişik torba ve sandıklara atılıyordu. Dolan sandık ve çuvallar hemen motorlara yükleniyordu. Depodan alınacak malzemeler tamamlanınca kaptanların emriyle esir aldıkları adamları da önlerine katarak motorlara doluştular ve bu kez çok sessiz olmaya fazla aldırmadan karanlığın içinde köprüye doğru yol almaya başladılar. Elleri bağlı, ağızları tıkalı esirlerin tümünü Ahmet Kaptan'ın baş altına yerleştirmişler, başlarına muhafızlar dikmişlerdi. Kaptanlar aralarında bu insanların ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Mustafa Kaptan onları uzaklarda ıssız bir sahilde kayaların üzerine indirmeyi teklif etti. "Bence onları Karamürsel'e götürün ve Kuvayi Milliye'ye teslim edin. Yol boyunca onlara İngilizlerin değil, vatanın has evlatlarının tarafında olmaları lüzumunu telkin ederiz," dedi Kemal. "İkna olurlar mı?" diye sordu Ahmet Kaptan. "Büyük bir ihtimalle olurlar. Ben bu yolculuğa çıkana kadar Senegallisinden Cezayirlisine, Müslüman Hintlisine kadar çok insana hep bu nevi telkinlerde bulundum. Geldiğim yerde işim buydu. Muvaffakiyetle neticelenmeyen ikna mesaim yok denecek kadar az. Bu çocuklar Türk üstelik. Birkaç tane de İngiliz var aralarında. Hay Allah, onları niye aldık? Salaydık da haber mi etselerdi eşkalimizi, motorlarımızı, başımızı hemen belaya girerdi. Haklısın da bunları bir de yol boyunca beslemek lazım. Gavurlar bizimkiler gibi açlık çekmeye alışık değildir. En kötü havada dahi en fazla 2 gece sürecek bir yolculukta hiçbir şey yemeseler de açlıktan ölmezler, merak etmeyin," dedi Kemal. Uzun tartışmalardan sonra hep birlikte Karamürsel'e kadar gidip ellerindeki adamların hepsini Kuvayi Milliye'ye teslim etmeye karar verdiler. İngiliz askerleri için pazarlık yapılabilirdi mesela. 32. ayrımın sonu. Sayfa 304-316. Devamı 33. ayrımda.